Ayrım 10.
İnsanların gerçeklik perdesinin gerisinde, kendi ruhlarının iç yapısına denk düşen, zaman ve mekan uyumlarını bulgulamalarını sağlayabilirdi. Ama Kabala araştırması hem bir bilim hem de dindi. Bu kadarını biliyorduk da, Baltazar'ın açıklamalarından birçok anlama çekilebilecek özdeyişler biçiminde öyle olağanüstü düşünceler ortaya çıkıyordu ki, onun yanından ayrıldıktan çok sonra bile bunlar insanın kafasına takılıp kalıyordu. Örneğin şöyle dediğini anımsıyorum. Büyük dinlerin hiçbiri sonu gelmez yasaklar koymaktan başka bir şey yapmamıştır. Ama yasaklar arzuyu kurutacağı yerde daha da yeşertmiştir. Biz kabalacılar bu konuda şöyle deriz. Arzuya boyun eğ ki ondan arınasın. İnsanın bütünlüğünü evrenin bütünlüğüyle denkleştirmek için biz her şeyden yararlanırız. Hatta hazdan, ruhun hazda kabarcıklanışından bile. Kabalacılar iç içe iki daireden oluşuyordu. Birincisi başlangıç öğrencilerinin. Baltazar bu sözden ürkerdi ama başka ne denir bilmiyorum. İç dairesi. İkincisi Nesim'in, Rusya'nın bulundukları dış daire. İç daire Akdeniz'in çeşitli yerlerine yayılmış. Beyrut, Yafa, Tunus ve benzeri 12 üyeden oluşuyordu. Bu merkezlerin her birinde Kabala'nın Tanrı düşüncesi üzerine dayayarak geliştirdiği tuhaf bir duygusal zihinsel hesabı kullanmayı öğrenen öğrenciler için küçük birer okul vardı. İç Kabala'nın üyeleri birbirleriyle sık sık mektuplaşır, mektuplarında Bostrophedon denen acayip bir eski yazı türünü kullanırlardı. Yani bir satırı sağdan sola, öteki satırı soldan sağa okunan bir yazı. Ama onların ABC'sinde kullanılan harfler belli zihinsel ya da ruhsal durumların karşılığı olan işaretlerden oluşuyordu. Bu kadar yeter. O ilk akşam Justin, Nesim'le benim arama oturmuş, kollarını hafifçe bizimkilere geçirmişti. Duygulandırıcı bir dikkat ya da alçak gönüllülükle dinliyordu. Ara sıra konuşmacı sevgi dolu bir yakınlık ifadesi taşıyan gözlerini bir an ona dikiyordu. Baltazar'ın onun bu kentteki belki de tek dostu ama kesinlikle de tek sırdaşı olduğunu acaba o zaman biliyor muydum? Yoksa sonra mı öğrendim? Anımsamıyorum. Baltazar her şeyi söyleyebileceğim tek insandır. O yalnızca gülümser. Ama yaptığım her şeyin içinde yarattığı boşluk duygusunu dağıtmama gene de yardımcı olur. Ve işte Arnauiti'nin meraklı zihnini uğraştıran, Justin'in o uzun, ıstıraplı mektuplarının yazıldığı adam Baltazar'dı. Justin günlüğünde ayın parladığı bir gece Baltazar'la bir yolunu bulup müzeye girdiklerini yazıyor. Korkulu düş gibi kör yontuların arasında bir saat oturup onun konuşmalarını dinlemiş. Baltazar orada kendisine ilginç gelen pek çok şey söylemiş ama daha sonra not etmeye çalıştığında kafasından her şeyin uçup gittiğini görmüş. Gene de o sakin, düşünceli sesiyle gövdelerini canavara teslim etmek zorunda olanlarımız konusunda bir şeyler söylediğini anımsıyormuş ve bu düşünce kendisinin sürdüğü yaşam biçimine bir gönderme olarak onu çok etkilemiş. Nesim'e gelince onun da bana şöyle bir şeyden söz ettiğini anımsıyorum. Justin için canının son derece sıkıldığı bir gün Baltazar kuru bir sözle "Omnis ordinator amator proprie uxorius adalter e" dedikten sonra şöyle eklemiş. "Şu anda ben bir kabala üyesi olarak konuşuyorum. Kişisel olarak değil. Bir adamın kendi karısına karşı tutkulu aşkı bile bir ihanettir." İskenderiye Merkez İstasyonu. Gece yarısı. Son derece yoğun bir çiğ. Islak kaygan kaldırımlarda tekerlek gıcırtıları. Yerlerde sarı, fosforlu ışık gölcükleri. Bir tiyatro dekorunun iç karartıcı tuğla duvarındaki yarıklar gibi karanlık koridorlar. Gölgelerde gizlenen polisler. Ayrılmadan önce onu öpmek için sıvası dökük tuğla duvarının önünde duruş. Bir haftalığına buradan gidiyor. Ama ben büyük bir korkuyla yarı donmuş gibiyim. Bir daha hiç geri gelmeyeceğini seziyorum. Yumuşak, cesaretli öpüşü, parlak gözleri içimi boşluk duygusuyla dolduruyor. Karanlık perondan dipçik sesleri, silah takırtıları geliyor. Kahire'ye nakledilen her zamanki Hint birliklerinden bir müfreze. Tren hareket edip de karanlığın içinde daha da kara görünen penceredeki gölge elimi bırakınca Melisa'nın gerçekten gittiğini anlıyorum. Acımasızca yatsınmış her şeyi anlıyorum. Trenin gri aydınlığın içine doğru çekilişi, birden bana yatakta bir yandan bir yana dönerken beyaz sırtının gerilen omurgasını anımsatıyor. Melissa diye haykırıyorum ama lokomotifin dev soluğu bütün sesleri yutuyor. Yana yatıp kıvrılarak sessizce kayıp gitmeye başlıyor. Eli çabuk bir sahne değiştiricisi gibi istasyon. Afişleri bir bir toparlayıp karanlığa yığıyor. Bir buzulun üstünde yapayalnız kalmış gibi dikiliyorum. Yanı başında uzun boylu bir sih namlusuna gün soktuğu tüfeğini omuzlamış duruyor. Koyu gölge, çelik rayların üstünden karanlığın içine kayıyor. Son bir sarsıntıdan sonra tren sanki sıvılaşmış gibi bir tünelin içine akıveriyor. O gece Muharrem Bey de dolaşıyor. Yüreğime çöken anlatılmaz bir kaygıyla bulutların ayı gizleyişini izliyorum. Bulutun ardındaki keskin ışık. Saat 4'te iğne gibi ince ince çiselemeye başlayan yağmur. Konsolosluğun bahçesindeki erciklerinin üstündeki gümüş renkli su damlacıklarından kas katı kesilmiş iri kırmızı çiçekler. Tek bir kuşun bile ötmediği tan vakti. Hafif, kuru, sert bir çatırtıyla palmiyelerin boyunlarını sallamalarına neden olan ince bir rüzgar. Mariotus'ta yağmurun o olağanüstü sessizliği. Saat 5. Odasında dolaşıyor, yoğun bir dikkatle cansız nesneleri inceliyorum. Boş pudra kutuları, sarttan gelme kıl dökücü macun, saten ve deri kokuları. İçimde sanki çok yakında bir rezalet çıkacakmış duygusu. Bu satırları bambaşka koşullarda yazıyorum. O gecenin üstünden aylar geçtikten sonra, burada, şu zeytin ağacının altında, gaz lambasının ışık gölünde. Yazıyor ve kentin devsel anı deposunda yerini almış olan o geceyi yeniden yaşıyorum. Başka bir yerde, koyu sarı perdelerin asılı olduğu büyük bir çalışma odasında, Rüst'in günlüğüne Herakliotos'un müthiş özdeyişlerini kopya ediyordu. Şu anda defter yanımda. Bir sayfasına şöyle yazmış. İnsanın kendi yüreğinin isteğiyle savaşması çok zor. O, elde etmek istediği şeyi ruh pahasına da olsa elde ediyor. Daha aşağıda, sayfa kıyısında da şu var. Gece dolaşanlar, mecusiler, bakkahalar, lenalar ve yeni başlayanlar. Nemjemya'nın şu sözleri kulağıma fısıldayarak beni yerimden sıçrattığı gün bu sıralara mı rastlıyordu acaba? Biliyor musun? Cohen ölüyor. Yaşlı kürkçü son birkaç aydır ortalıkta görünmüyordu. Melissa onun üre yüzünden hastanede yattığını duymuştu. Ama bu kızın çevresinde bir zamanlar izlediğimiz yörünge artık değişmişti. Çiçek dürbünü bir kez daha yana yatmış, o da renkli bir cam parçacığı gibi görüntüden kaymıştı. Demek şimdi ölüyordu ha? O ilk günlerin anılarını, sokak köşelerinde, barlarda karşılaşmamızı düşünürken hiçbir şey söylemedim. Uzun süren bu sessizlikte Nemjemian saç çizgimi usturayla düzeltmiş, başımı defne suyu püskürtmeye başlamıştı. Hafifçe içini çekerek şöyle dedi. Durmadan Melisa'yı sayıklıyor, gece gündüz. Kendisine söylerim dedim. Küçük bellek adam yosunlu gözlerinde suç ortaklığı ifade eden bir bakışla başını salladıktan sonra alçak sesle ''Ne kötü bir hastalık, nasıl korktuğunu bir bilsen, dilini usturayla kazıyorlar.'' Püf dedi ve sanki kokunun anısını dezenfekte etmek istermiş gibi. Sanki koku bütün dükkana yayılmış gibi defne suyunu tavana sıkmaya başladı. Eve geldiğimde Melissa üstüne sabahlığıyla yüzü duvara dönük divanda yatıyordu. Önce uyuyor sandım ama ben içeri girince dönüp oturmuştu. Nemjemian'dan aldığım haberi ilettim. Biliyorum, bana hastaneden haber gönderdiler. Ama ne yapabilirim? Onu görmeye gidemem. Benim için artık hiçbir anlamı yok onun. Eskiden de yoktu. Daha sonra da olmayacak, dedi. Sonra ayağa kalkıp yürümüş, neredeyse öfkeden ağlayacakmış gibi. Karısı var, çocukları var. Onlar ne yapıyorlar? Demişti. Ben oturmuş, o uysal ayı balığının anısını gözümde canlandırmaya çalışıyordum. İnsanlara özgü bir şarap kadehine, kederli kederli bakışını. Melissa bu suskunluğumu bir eleştiri olarak aldı galiba. Çünkü yanıma gelip hafifçe omzumu sarsarak beni daldığım düşüncelerden uyandırdı. Ama ya ölmek üzereyse, dedim. Bu soruyu ona olduğu kadar kendime de sormuştum. Birden ağlamaya başlayarak diz çöktü. Başını dizlerime koydu. Ah, çok iğrenç. Ne olur beni oraya gönderme. Tabii göndermem. Ama gitmem gerektiğini düşünüyorsan giderim. Hiçbir şey söylemedim. Bir anlamda Cohen zaten ölmüş, zaten gömülmüştü. Bizim tarihimizdeki yerini yitirmişti çünkü. Kendisi için heyecan enerjimizi harcamak bana yararsız görünüyordu. Artık onun beyaz boyalı bir koğuşta, yaşlı gövdesinin öteki dünyaya göç eden parçacıkları arasında yatan gerçek adamla hiçbir ilgisi kalmamıştı. O bizim için tarihsel bir kişilikten başka bir şey değildi. Ama işte yine karşımıza çıkmış, inatla kimliğini koruyor, çemberin bir başka noktasından tekrar yaşamımıza girmeye çalışıyordu. Melissa artık ona ne verebilirdi? Ondan neyi esirgeyebilirdi? Gitmemi istiyor musun? Diye sordu. Tam o sırada aklıma saçma bir düşünce geldi. Cohen'in ölümünde kendi aşkımı anlamaya çalışabilir, aşkımın ölümünü inceleyebilirdim. Gel gelelim ölmek üzere olan ve eski sevgilisini yardımına çağıran bir insan beni görünce bir tiksinme çığlığı atmaktan başka ne yapabilirdi? Bunu düşününce ürperiyordum. Yaşlı adam benim sevgilimde artık herhangi bir acıma ya da ilgi uyandıramazdı. Çünkü boğazına kadar gömüldüğü yeni felaketler perdesinde onun için eski günler iyice soluklaşmıştı. Belki de kısa bir süre sonra ben Melissa'yı yardıma çağıracaktım ya da o beni. O zaman ne olacaktı? Aynı tiksinti çığlığıyla birbirimize sırt mı çevirecektik? İşte o zaman aşk denen şeyin tüm gerçeğini anladım. Aşk her şeyi alan ya da her şeyi veren bir saltıktır. Acıma, sevecenlik gibi öteki duygular yalnızca dış çemberde yer alırlar. Toplum ve töre yapılarına aittirler. Sert, acımasız Afrodit'in kendisi ise bir puta tapıcıdır. O, beyinlerimizi, içgüdülerimizi değil, asıl kemiklerimizi gagalar. Yaşamının böyle bir noktasında bu yaşlı adamın şimdiye kadar söylediği ya da yaptığı bir şeyin hatırı içinde olsa bir sevecenlik, ölümlerin en tatlısı, en incesinden gelecek bir sevgi bile hayal etmeye hakkı yoktu demek. Böylece unutulup gitmek, köpek gibi ölmekten beterdi. Senin yerine ben gider görürüm, dedim. Oysa bunu düşünmek bile yüreğimin tiksintiyle irkilmesine yetiyordu. Dizlerimin üstüne kara başını koymuş olan Melissa çoktan uyumuştu. Ne zaman bir şeye üzülse hep böyle yapar. Bir karaca ya da bir çocuk gibi yumuşacık, kolayca uykuya dalar. Uykunun kötülüksüz dünyasına sığınırdı. Ellerimi soluk kimonosundan içeriye sokup zayıf böğründe, kaburgalarında yavaşça gezdirdim. Yarı uykusunda kımıldanmış, ben kendisini divana taşımak için kucaklarken anlaşılmaz bir şeyler mırıldanmıştı. Uzun uzun uyuyuşunu izledim. Karanlık basmış kent bir yosun yatak gibi yukarı mahallelerdeki kahvehanelere doğru akmaya başlamıştı. Pastoröy'e uğrayıp bir duble viski isteyerek ağır ağır içtikten sonra bir taksiye atlayıp hastaneye gittim. Nöbetçi bir hasta bakıcının ardına takılmış, uzun, altsız bir koridorda yürüyordum. Yeşil yağlı boyalı duvarlardan sanki ıslaklık sızar gibiydi. İlerleyişimizin işaretleri olan beyaz fosforlu lambalar karanlıkta yuvarlanan, şişmiş ateş böceklerine benziyorlardı. Onu perdeyle ayrılmış tek yataklı küçük bir koğuşa yatırmışlardı. Daha sonra Nemjemian'dan öğrendiğime göre orası sayılı günleri kalan durumu tehlikeli hastalara ayrılan bir yermiş. İlk anda beni görmedi çünkü yastıklarını düzelten bir hasta bakıcıyı tiksinti ve bitkinlikle izliyordu. Battaniyenin altından bakan yüzünde hala okunan buyuruculuğu ve düşünceliliği görünce bayağı şaşırdım. Çünkü tanınmayacak kadar zayıflamıştı. Yanakları çökünce hafifçe kemerli, uzun burnu ta köküne kadar ortaya çıkmış, oyuk burun delikleri kabartma gibi dışarıya fırlamıştı. Bu durum ağzına ve çenesine ilk gençlik yıllarına özgü olması gereken tuhaf bir canlılık veriyordu. Gözleri ateşten mosmordu. Kara, kısa sakalları boynunu, ensesini karartsa da yüzünün açıkta kalan çizgileri 30 yaşındaki bir adamınkinden kadar temizdi. Belleğimde uzun süredir yaşayan terli bir kirpi, uysal bir ayı balığı, imgeleri birden dağılıp yerlerini bu yeni yüze, Ahdi Cedid'in son kitabının canavarından birine benzeyen bu yeni adama bıraktılar. Şaşkın, görkemli bir bitkinlikle hasta bakıcının gösterdiği özeni kabul eden tanımadığım bir adama bakarak tam bir dakika orada hayret içinde dikilip kaldım. Nöbetçi hemşire kulağıma şöyle fısıldıyordu. İyi ki geldiniz. Hiç ziyaretçisi gelmiyordu. Bazen kendini kaybeder ama ayılır ayılmaz hemen insanları sorar. Bir akrabası mısınız? İş arkadaşı. tanıdığı bir yüz görmek hoşuna gidecek. Ama acaba beni tanıyacak mıydı? Merak ediyordum. Ben de en az onun kadar değişmiş olsaydım birbirimize büsbütün yabancılardık. Şu anda sırtüstü yatarken, terk edilmiş bir geminin gururlu aslanına benzeyen yüzündeki uzun, sivri burnunun deliklerinden çıkan soluğu ıslıklar çalıyordu. Fısıldaşmamızı duymuştu galiba. Çünkü yırtıcı bir kuşunkine benzeyen, kuşkulu ama arı ve düşünceli gözünü bana çevirdi. Yatağına birkaç adım yaklaşıncaya kadar beni tanımadı. Sonra birden gözleri aydınlandı. Aşağılanma, gurur kırıklığı ve çocukça bir korku karışımıyla. Başını duvara çevirmişti. Bütün haberi bir solukta verdim. Melisa'nın burada olmadığını, ona telgraf çekip en kısa zamanda gelmesini bildirdiğimi söyledim. Bu arada ben bir yardımım dokunur mu acaba diye gelmiştim. Omuzları sarsıldı. Dudaklarından istemeyerek de olsa bir inilti çıkacağını umuyordum. Oysa acı, budalaca, ahenksiz ve alaycı bir kahkaha çıktı. Bu kahkaha sanki o gergin yanaklara iğrenç bir sırıtma dışında hiçbir şey yaptırmayacak kadar kötü ve bayat bir şakanın leşine yöneltilmiş gibiydi. ''Burada olduğunu biliyorum.'' dedi. Korkmuş bir fare gibi yatak örtüsünün üstünü yoklayan eli benimkini arıyordu. ''Bu iyiliğiniz için çok teşekkür ederim.'' Başını hala bana çevirmemiş olmasına karşın biraz sakinleşmiş gibiydi. Söyleyeceği şeyleri tartmak istercesine ağır ağır konuştu. Onunla hesabımı dürüstçe kapamak istedim. Ona kötü davrandım, çok kötü. O farkında değildi elbet. O çok saf bir kızdır ama iyi, çok iyi bir dost. Bir İskenderiyeli'nin ağzında bon copin, yani iyi dost sözcükleri çok tuhaf kaçıyordu. Hele hele buranın eğitim görmüş insanlarının namili, tek düze telaffuzuyla söylenince. Daha sonra korkunç bir iç dirence karşı kendini zorlayarak şunları eklemişti. Kürk balto konusunda onu aldattım. Aslında ayı balığı kürküydü. Hem de güve yenilikli bir kürk. Bir güzel elden geçirtmiştim. Neden yaptım bunu bilmiyorum. Hastalandığı zaman doktora gitmesi için para vermezdim. Küçük şeyler ama insana çok ağır geliyor. Gözleri yaşlarla dolmuş, boğazı bu düşüncelerden tıkanmış gibi gerilmişti. Sertçe yutkunduktan sonra, ''Ben böyle bir insan değilim. Beni tanıyan iş arkadaşlarıma sorun. Kime isterseniz sorun.'' dedi. Daha sonra her şeyi birbirine karıştırmaya başlamıştı. Hafifçe elimden tutarak beni kendi kuruntularının sık ormanında sürükledi. Onların arasında öylesine güvenli yürüyor, onları öylesine sakin karşılıyordum ki, neredeyse onlara ortak olmuş gibiydim. Hiç tanımadığı ağaç yaprakları başının üstünde kemerleniyor, yüzüne sürtünüyor, öte yandan metal aletlerle, başka kara gövdelerle dolu kara bir ambulansın lastik tekerlekleri çakılların üstünde zıplarken Arapça parlamalarla kesilen ve iğrenç bir havlamaya benzeyen konuşmaları öte yandan gelen seslermiş gibi duyuyordu. Sancısı usuna yürümüş, kuruntularını dağıtmaya başlamıştı. Karyolasının sert, beyaz kıyıları renkli tuğlalardan örülme duvar oyuklarına, beyaz kağıttan ısı grafiği bir kayıkçının beyaz yüzüne dönüşmüştü. O ve Melissa birbirlerinin kollarında, Mariotis'in kan gibi kırmızı sığ sularında, bir zamanlar Rakoitis'in bulunduğu yerdeki kerpiç kulübelerin kara kalabalığına doğru sürükleniyorlardı. Aralarında geçen konuşmayı öylesine iyi yansıtıyordu ki, Melissa'nın sözlerini eksik bırakmasına karşın ben kendisinin yanıtlarından onun sorularını çıkarıyor, soğuk sesini duyar gibi oluyordum. Kız onu evlenmeye razı etmek için umutsuzca çaba harcarken o yalnızca birine bağlanmak istemediğinden değil ama aynı zamanda onun varlığında sahip olduğu güzelliği yitirmek korkusuyla onu oyalamaya çalışıyordu. Benim ilgimi çeken şey besbelli hayatının en büyük deneyimlerinden biri olarak belleğinde yaşayan bu konuşmanın hepsini olağanüstü bir doğrulukla aktarmasıydı. O zamanlar onu bu kadar sevdiğini bilmiyormuş. Onun gözünü açan ben olmuşum. Ama nasıl olmuş da Melissa bana hiç evlilikten söz etmemiş, ona olduğu gibi bana güçsüzlüğünü, tükenmişliğini hiç göstermemişti. Bu gerçekten yaralayıcıydı. Benden sakladığı yanını, ona gösterdiği düşüncesi boş gururumu kemirip duruyordu. Sahne bir kez daha değişmiş, çok daha açık bir kanala girmişti. Sanki mantık taşının uçsuz bucaksız ormanında gezinirken, şehirsel yanılsamalardan arınmış mantıklı düşünce alanına rastlamış gibiydik. Artık Melissa'dan sevecenlikle ama soğukkanlılıkla söz ediyordu. Tıpkı bir koca, bir kral gibi. Sanki yanlış yaşanmış bir hayatın yalanlarının gerisinde bunca zamandır birikmiş iç yaşamının bütün hazinesi gövde ölürken duvarları yıkıp bilincine akmıştı. Konu yalnızca Melisa'da değildi. Karısından da söz ediyor. Bazen ikisinin adını birbirine karıştırıyordu. Üçüncü bir ad daha vardı. Rebecca. Onun adını öteki ikisinden daha büyük bir çekingenlik, daha tutkulu bir acıyla anıyordu. Küçük kızının adı olması gerektiğini düşündüm. Çünkü böylesine korkunç yürek hesaplaşmalarında en son coup de grâce yani öldürücü darbe genellikle çocuklardan gelir. Orada yanında oturmuş, nabızlarımızın birlikte atışını duyumsarken, yepyeni, bilgece bir dinginlikle sevgilimden söz edişini dinlerken, Melisa'nın bu adamda sevilecek çok şey bulmuş olabileceğini düşünmeden edemiyordum. Acaba hangi tuhaf rastlantıyla onun gerçek kişiliğini gözünden kaçırmıştı? Küçümsenecek biri olmaması bir yana, çünkü ben onu hep böyle almıştım, şimdi bana gücünün farkına varmadığım tehlikeli bir rakip gibi görünüyordu. Kafamda dolaşan düşünce öylesine soysuz ki yazmaya utanıyorum. Melisa'nın buraya gelmediğine seviniyordum. Çünkü benim gibi gelip de aynı şeyleri görseydi belki ona yepyeni bir gözle bakmaya başlardı. Bu adamı şu anda ölürken yaşadığı zamankinden daha çok kıskanıyordum. Aşk böyle saçmalıkları çok sever. Bunlar bunca zamandır aşkın sabırlı ve dikkatli bir öğrencisi olmuş biri için çok iğrenç düşüncelerdi. Ama onlarda Afrodit'in sert, budala, ilkel yüzünü bir kez daha görüyordum. Bir bakıma onda Melisa'nın adını anarken sesinin yankılanışında bende olmayan bir olgunluk seziyordum. Çünkü o Melisa'ya olan aşkını hiç incitmeden bastırmasını bilmiş, bütün aşklar için gerektiği gibi aşkının olgunlaşıp kişisiz ve iç kemirici bir dostluğa dönüşmesine izin vermişti. Ölmekten korktuğu ya da ondan teselli beklediği için değil, ölümünün tükenmez hazinesinden ona bir armağan vermek için gelmesini istemişti. İnce kağıda sarılmış olağanüstü güzellikte bir samur kürk yatağın ayak ucundaki sandalyenin üstünde duruyordu. Bunun Melisa'ya göre bir armağan olmadığını ilk bakışta anlamıştım. Çünkü içinde fazla bir şey bulunmayan yoksul dolabında göz alıcı parlaklığıyla öteki giysilerini gölgede bırakacaktı. Yaşadığım sürece hep para kaygım oldu. Ama ölürken insanın parası birden bollaşıyor. Bunları söylerken yüzünde mutluluk vardı. Belki de hayatında ilk kez neşeli olmayı başarıyordu. Ama hastalık da orada hazır bekliyordu. Ona yolu aydınlatacak sabırlı ve acımasız bir kılavuz gibi. Ara sıra kısa, sıkıntılı uykulara daldığında odanın karanlığı kulaklarımda arı kovanı gibi uğulduyordu. Geç olmuştu ama ben bir türlü gitmeye davranamıyordum. Nöbetçi hemşirelerden biri kahve getirdi. Onunla biraz fısıldaştık. Onu dinlemek insanı rahatlatıyordu. Çünkü onun gözünde hastalık öğrendiği bir meslekten başka şey değildi. Sanki bir usta başından farkı yoktu. Soğuk sesiyle şöyle dedi. Basit bir kadın için kendi karısını ve çocuğunu terk etmiş. Şimdi ne karısı ne de eski metresi kendisini görmek istemiyor. Ah ne yaparsınız? Omuzlarını silkmişti. Bu tür karma karışık bağlılıklar onda hiçbir acıma uyandırmıyordu. Çünkü ona göre bunlar aşağılık birer güçsüzlükten başka bir şey değildi. Peki çocuk neden gelmiyor? Gelmesini istemiyor mu yoksa? Küçük parmağının tırnağıyla ön dişlerinin arasından bir şey çıkararak istedi. Ama kendisini böyle hasta görürse belki korkar diye çekiniyor. Gerçekten de bir çocuk için hiç hoş olmaz dedi. Eline bir püskürtücü alıp havaya tembel tembel dezenfektan sıkışı bana Nemjemiyan'ı anımsattı. Geç oldu. Bu gece burada mı kalacaksınız? Yerimden kalkmak üzereydim ama hastamız uyanmış bir kez daha elimi tutmuştu. Sanki konuşmamızın sonunu duymuş gibi kırık, boğuk ama ayık bir sesle. Gitmeyin, biraz daha kalın. Çoktandır düşündüğüm, size açmam gereken bir şey var demişti.